Ayrım 18.
Bergama'dan. Ama bu seferki kavuşamayan değil, bir arada çok uzun yıllar mutlu bir yaşam süren, ölümlerinde bile birbirlerinden ayrılmayan yaşlı bir çiftin öyküsü. Günün birinde tanrılar başbuğu Zeus'un aklına esmiş, nasıl esmişse varıp şu ölümsüzlerin arasına nicedir halleri bir göreyim demiş, almış Hermes'i de yanına, her ikisi de insan görünümüyle Olimpos'tan inmişler yeryüzüne. Bir eve gelmişler, çalmışlar kapıyı. Yolunu yitirmiş iki garip Adem'iz. Açar mısınız kapınızı? Alır mısınız bizi içeri konukluğa? Tanrılar hoşnut olsun diye sizden demişler. Ama kapı değil açılmak aralanmamış bile. Böyle bin ev dolaşmışlar belki ama kimseden konukseverlik görememişler. Ya açmıyorlarmış kapıyı ya da açsalar bile hemen kapatıyorlarmış. Bizim ne idüğü belirsiz, çulsuz, dilenci takımıyla işimiz yok diyerek. Nice zengin konaklarından aldıkları yanıt böyle olmuş işte. Her yerden geri çevrilen tanrısal gezginler sonunda harap bir kulübeye gelmişler. Saz ve samanla kaplıymış bu kulübenin her yanı. Kapıyı yaşlı mı yaşlı bir kadın açmış. Bakmış ki karşısında iki zavallı yolcu. Çok yol yürümüşler belli ki, yorulup susamışlar. Kadın kimsiniz, necisiniz diye sormamış bile. Aa, durulur mu öyle kapıda sayın konuklarım, buyursanıza içeri demiş. Tanrısal konuklar içeriye girince bir de en az kadın kadar ihtiyar, neredeyse iki büklüm ama güler yüzlü bir adam görmüşler. İhtiyar, buyurun sayın konuklar, oturun şu minderin üzerine de dinlenin biraz. Size sunacak bir koltuğumuz bile yok ama bağışlayın bizi artık. En iyi eşyamız bu diyerek eski püskü, yamalı ama temiz bir minder göstermiş. Kendisi de karısıyla birlikte bir kütük bulup üzerine oturmuşlar tanrısal konukların karşısında. Benim adım Baukis'tir demiş ihtiyar adam. Karımınki de Filemon. Kaç on yıl geçti birlikte yaşayalı bilemiyoruz. Belki altı, belki de yedi. Biz bize geçinip gidiyoruz böyle. Hizmetçimiz de yok, efendimiz de. Buyuranımız da yok, buyurulanımız da. Ama aslında hem hizmetçisiyiz evimizin hem efendisi. Hem buyuranıyız hem buyurulanı. Böyle gelmiş yaşamımız, böyle gitsin diliyoruz tanrılardan. Adam böyle konuşurken kadın ocağa kuru yapraklar, kabuklar atmış, güçsüz soluğuyla henüz sönmemiş kıvılcımları üfleyerek ateşi canlandırmaya çalışmış. Sonra kocasının kendi elleriyle sulayıp büyüttüğü sebzeleri ayıklamış, bir küçük tencereye koymuş onları. Üzerine de kim bilir ne zamandır sakladığı, rengi kararmış, kurutulmuş etten katmış biraz. Ama katmadan eti biraz kaynar sudan geçirmiş daha yumuşak olsun diye. Sonra yemek ağır ağır pişinceye değin konuklarını oyalamak için yorgun kollarını, bacaklarını yıkamış onların ılık suyla. Yaşlı kadın sonra titreyen elleriyle üç ayaklı bir masa çekmiş ortaya. Masanın üçüncü ayağı kısa geliyormuş da kadın dengelemek için bir kırık çanak parçası koymuş altına. Sonra da masaya iştah açsınlar diye taze naneler, siyah ve yeşil zeytinler, hindibalar, kızılcıklar koymuş, ılık külde pişmiş yumurtalar, taze peynirler getirmiş. Yemek pişince o da gelmiş masaya. Kadıncağız daha ne çıkaracağını bilemiyormuş konuklarına. Cevizler, üzümler, hurmalar, erikler, kokulu elmalar, incirler dizilmiş masanın üzerine. Bir testide şarap bulmuş kadın. Daha yeni çekilmişmiş şarap. Tadı da pek öyle iyi değilmiş ama buymuş elde olan. Konuklar yemeklerini yedikçe ihtiyar kadınla adamın yüzleri mutluluktan ışıldıyormuş. Onları şöyle ya da böyle ağırlayabildikleri için... Yapmacık değil, içten gelen bir konukseverlikmiş onlarınki. İhtiyarların dikkatlerini şarap testisi çekmiş bir ara. Sık sık koydukları halde çanaklarına hep eski düzeyinde duruyormuş şarap eksileceği yerde. İhtiyarları bir korkudur almış dualar okumaya başlamışlar. Bir yandan da bağışlanmalarını diliyorlarmış konuklardan, onlara bu denli mütevazı bir sofra kurabildikleri için. Bir kazları varmış ihtiyarların, onu da yemek için değil de bekçilik etsin diye besliyorlarmış kulübelerinde. İhtiyarlar bu kazı kesip sunmak istemişler tanrısal konuklarına. Ama yaşlılıktan doğru dürüst yürüyemeyen ihtiyarlar, kaz bir o yana bir bu yana attıkça kendisini savrulurlarmış bir o yana bir bu yana onlarda. Kaz sonunda kaça kaça gelip tanrıların yanına sığınmış. Onlar da kestirmemişler hayvanı. Sonra bizler tanrıyız demişler. Sizin o dinsiz komşularınız hak ettikleri cezaya çarptırılacaklar ama size hiçbir kötülük gelmeyecek. Yalnız bırakın evinizi de dağın tepesine gelin bizimle birlikte. İhtiyarların ikisi de uymuşlar bu söze ve değneklerini kaka kaka, oflaya puflaya çıkmışlar tanrıların ardı sıra yokuşu. Tepeye varınca bütün şehrin sular altında kalmış olduğunu görmüşler. Bir kendi evleri ayaktaymış. Ama artık küçücük harap bir ev değil de bir tapınakmış o. Zeus dileyin ihtiyarlar bizden ne dilerseniz demiş. Filemon ile Baukis birbirleriyle fısır fısır konuştuktan sonra tanrılara dönmüşler. Tapınağınızın hizmetçileri ve bekçileri olmaktır dileğimiz demişler. Madem ki bugüne değin birlikte yaşadık, isteriz ki aynı anda tamamlayalım günlerimizi. Birimiz ötekinin ardından ağıt yakmasın. Gerçekleşmiş dilekleri. Yaşadıkları sürece tapınağın bekçisi olarak kalmışlar. Sonra daha da yaşlanmışlar ve iyice bükülmüş belleri. Bir gün tapınağın merdivenlerine oturmuş eski günleri anarlarken her ikisi de birbirlerinin yapraklarla kaplandığını görmüşler. Güçlükle elveda ey benim sevgili eşim sözcükleri dökülmüş dudaklarından ve her ikisinin ağzı da kabuklarla kaplanmış, tepeleri dallanmış, aynı kökten bir meşeyle bir ıhlamur ağacı çıkmış. Filemon ile Baukis birer ağaca dönüşmüşler böylece ölmek yerine. Gelen geçen çelenkler asarmış bu ağaçların dallarına. Üç değişik öykü. Kitabımızı üç ayrı konudaki üç ilginç öyküyle bitirmek istiyoruz. Bunlardan birincisi yine bir aşk öyküsü sayılabilir belki ama değişik bir aşk bu. Bir canlının bir cansıza, kendi elinden çıkan bir heykele aşkı. İrlandalı yazar George Bernard Shaw'ın bu hayali öykünün kahramanından esinlenerek yazdığı bir oyunu vardır. Pygmalion adıyla. 1. Pygmalion. Kıbrıs'ta Pygmalion adında bir heykeltıraş yaşardı. Kadınlardan nefret ederdi. Hiç de evlenmemişti. Var gücüyle sanatına vermişti kendini. Günün birinde fil dişinden bir kadın gövdesi yonttu. Öyle olağanüstü bir güzellik vermişti ki eserine, bir ölümlüden doğma hiçbir kadında yoktu böylesi bir güzellik. Gerçek bir genç kız nasıl görünürse göze o da öyle görünmekteydi. Gören canlı sanıyordu onu. Neredeyse ayaklanıp yürüyecekti hani. Kendi yaptığı bu cansız gövdeye aşık olmuştu Pygmalion. Onun karşısına geçtikçe yüreğinden alevler fışkırıyordu sanki. Bu yapma bedene hayran hayran bakıyordu. Kimi zaman bu acaba etten mi yoksa fil dişinden yapılma mı diye kuşkuya düştüğü de oluyordu. Aslında onun fil dişinden cansız bir heykel olduğuna kendisine bile itiraf etmekten kaçınıyordu. Öpüyor, kokluyordu heykeli, onun da karşılık vereceğini hayal ederek. Konuşuyordu eseriyle, kolları arasına alıp sıkıyordu. Eti parmaklarının dokunuşuyla sanki esniyormuş gibi geliyordu Pygmalion'a. O zaman korkuyordu parmaklarının izi gövdesinde morluklar bırakacak diye. Kimi zaman okşuyordu onu, kimi zaman da boynuna binbir renkli kır çiçeklerinden, deniz kabuklarından yapılma gerdanlıklar takıyordu. Kulağına inci küpeler, parmaklarına değerli taşlardan yapılma yüzükler geçiriyordu. Kimi zaman da giysiler giydiriyordu eserine. Çıplak da giyimli de her şey yakışıyordu ona. Afrodit bayramları kutlanıyordu. Bütün Kıbrıs akın etmişti Tanrıçanın tapınağına. Boynuzları süslü, ak boyunlu inekler Tanrıçaya kurban ediliyor, buhurlar yakılıyordu. Pygmalion da tapınağa gelenler arasındaydı. Tanrıçanın sunağı önünde yalvarmaktaydı titrek bir sesle. ''Ey tanrılar ve tanrıçalar diyordu. Her şeyi bağışlamaya gerçekten gücünüz yetiyorsa benim dileğimi de getirin yerine. Şu fil dişinden yapılmış kıza benzeyen bir eşim olsun benim.'' Şu fil dişi kız benim eşim olsun diyecekti aslında ama cesaret edememişti o kadarına. Afrodit'in kendisi de bizzat gelmişti tapınağa bayramında hazır bulunmak için. Pygmalion'u severdi tanrıça çünkü o gerekli saygıyı hiç esirgememişti kendisinden. Bu dindar kişiyi ödüllendirmek istedi. Bir şimşek çaktı havada, bir ışık parladı. Tanrıça kabul etmişti Pygmalion'un dualarını. Pygmalion eve dönüşte fil dişinden heykeli sardı kollarıyla ve bir öpücük kondurdu yüzüne. Dudakları fil dişinin soğukluğuna değil de ılık bir ete değmiş gibi geldi Pygmalion'a. Elleriyle göğsünü yokladı. Fil dişi yumuşamıştı sanki. Parmağını dokundurunca damarların attığını duydu. Bir daha sarılıp öptü kızı. Kuşkusu kalmamıştı artık. Heykel canlanmıştı. Yaratıcısının dudaklarını teninde duymuş ve kızarmıştı genç kız. Evet, fil dişinden cansız bir heykel değil, etiyle canıyla bir genç kızdı o artık. Pygmalion sevgisiyle ruh vermişti cansız heykele. Sevginin gücüydü bu mucizeyi yaratan. 2. Procne Philomela Tereus. Atina'nın ilk kralı Kekrops idi. Yarı insan, yarı yılan bir yaratıktı bu. Sonra Erictonios kral oldu. Onun oğlu Pandion, kız kardeşler Procne ile Philomela'nın babasıdır. Progne Trakya kralı Tereos ile evliydi. Uzun süredir yurdundan uzak yaşamakta olan Progne kocasına bir gün "Yıllardır görmedim kardeşimi," dedi. "Nasıl da burnumda tütüyor bilemezsin. Eğer birazcık hatırın varsa gider getirirsin bana Filomela'yı." "Babam onu gözünün önünden uzaklaştırmak istemez bilirim ama fazla kalmayacağını, götürdüğün gibi yine geri getireceğini söylersen izin verir sana." "Ne olur yap bu iyiliği benim için. Bana vereceğin en değerli armağan bu olacaktır." Tereus güzel karısının isteğini kıramadı. Gemisini hazırlatarak kayınpederinin ülkesine doğru yelken açtı. Pandion damadının geliş nedenini öğrenince üzülmedi değil ama gözden ırak kızının dileğini de yerine getirmezlik edemedi. Küçük kızı Filomela'ya yolculuk hazırlıklarını yapmasını bildirdi. Eniştesi çok sevdiği ablasının yanına götürmeye gelmişti onu. Kral Pandion, Tereus yola çıkmadan ona, "Kızımın birinin özlemiyle yanıp duruyorum zaten. Bu ikincinin gidişi ise büsbütün acı gelecek. Ne olur götürdüğün gibi yine sağ esen getir onu bana. Eğer buna söz verirsen sana Filomela'yı gönül rahatlığıyla emanet ederim." Tereus söz verdi Pandion'a, Filomela'yı bindirdi gemiye ve yola koyuldu. Ancak Tereus daha görür görmez çarpılmıştı kızın güzelliği karşısında. Karısını, kayınpederini, ona verdiği sözün kutsallığını, her şeyi unuttu. Nasıl yapıp da kıza sahip olacağını düşünüyordu yolculuk boyunca. Gemi Tereus'un ülkesine varınca kral gemide görevli kim varsa hepsine izin vererek evlerine yolladı. Sonra Filomela'yı ıssız bir ormana götürdü, ablasına götüreceğini söyleyerek. Filomela'nın içi içine sığmıyordu az sonra ablasını görecek olmanın sevinciyle. Ama eniştesiyle tek başına ıssız ormana girince işin içinde bir şeylerin dönmekte olduğunu anladı ve ablasının nerede olduğunu sordu. Tereus, "Ablanı da göreceksin ama biz önce kendi işimize bakalım," diye saldırdı savunmasız kızcağıza ve oracıkla sahip oldu ona. Filomela ağlayarak emanetin kutsallığını, verdiği sözü hatırlatmak istemişti Tereus'a ama boşuna. Adamın bu sözlere kulak verecek hali yoktu. Filomela duyduğu utanç ve nefretle, "Beni öz ablamın kuması yaptın," diye bağırdı. "Ben şimdi nasıl bakacağım onun yüzüne? Ama olsun, susmayacağım yine de. Herkese bildireceğim aile kutsallığını hiçe sayışını ve emanete ihanetini. Dağa taşa haykıracağım alçaklığını ki bilsin halkın nasıl bir kral tarafından yönetildiğini." Tereus, Filomela'nın sessiz bir boyun eğişte katlanacağını sanmıştı başına gelenlere. İşin böyle bir renk alacağı hiç aklına gelmemişti. Birden korkuya kapıldı. Kızı konuşturmamaktı tek çare. Bunun da yolu zavallının dilini kesmekti. Bu alçaklığı da yaptı zalim kral. Kızın ipeksi saçlarını ellerine dolayarak geri çekti başını. Sonra ağzının içine demir bir kıskaç sokarak dilini kanırttı ve kılıcıyla kökünden kesip yere attı bu kanlı et parçasını. Dil sanki bir şeyler söylemek istiyormuşçasına çırpınıyordu toprağın üzerinde, kanlı izler bırakarak. Tereus sonra Filomela'yı ormanda bir kulübeye kapattı ve başına da bir bekçi dikti. Saraya varınca da kardeşinin gelmesini dört gözle bekleyen karısına onun öldüğünü söyledi yalancıktan, ağlaya sızlaya. Aradan bir yıl geçti, Filomela başına gelenleri bildirmenin yollarını aramaktaydı hep. Sonunda buldu da, usta bir nakışçıydı. Oturdu başına gelenleri bir bir döktü bir kumaşın üzerine hünerli elleriyle. Sonra da onu başında bekleyen kadınla ablasına gönderdi. Progne kumaşa daha göz atar atmaz tanımıştı kardeşinin nakışlarını. Kadına bunu gönderenin nerede olduğunu sordu. Kadın söylemek istemedi önce ama Progne'nin her şeyi öğrendiğini görünce anlattı bildiklerini. Progne'nin zorlamasıyla kızı alıp saraya da götürdü üstelik. İki kardeş gözyaşları içinde kucaklaştılar. Sonra da oturup o alçak ve zalim Tereus'tan nasıl öç alacaklarını düşünmeye başladılar. O sırada Tereus'la Progne'nin oğlu Itis girdi onların bulunduğu odaya. Onu gören Progne'nin uğursuz bir düşünce beliriverdi kafasında. "Ah ne kadar da benziyormuşsun babana," dedi. Kardeşine ve oğluna duyduğu sevgi arasında bocalamaktaydı şimdi. Ama öç duygusu hepsinden baskın çıktı. Oğlunu alıp sarayın en ıssız köşesine götürdü. Başına gelecekleri anlamıştı çocuk. Son bir atılımla anne diye seslenecek oldu ama bıçak da boğazına girmişti o anda. Progne Itius'u pişirip akşam yemeği diye koydu kocasının önüne. Tereus yemeği afiyetle yedikten sonra oğlunu görmek istedi. "Progne, o zaman neyini görmek istiyorsun oğlun? O senin içinde ya," dedi. Tam o sırada Filomela da içeri girip Itis'in hala kanlı başını babasının kucağına attı. O zaman her şeyi anlayan kral bu korkunç cinayeti el birliğiyle işleyen karısını ve baldızını öldürmek için üzerlerine atıldı. Tam öldürecekti ki her üçü birden kanatlanıp birer kuşa dönüştüler. Procne bir kırlangıç, Filomela bülbül, Tereus da bir hüt kuşu olmuştu. Tereus'un bir atmaca olup bu iki kuşu durmadan kovaladığı da söylenir. Kimi anlatımlara göre de bülbüle dönüşen Filomela değil de Procne'ymiş. Olan zavallı Itis'e mi oldu? Hepsi bir kuşa dönüşü de sırayla diye sorarsanız ona da acımış tanrılar bir saka kuşuna dönüştürmüşler çocuğu. 3. Daidalos ve Ikaros. Hem bir heykeltıraş hem de mimar olan Daidalos'un, Minotauros'un içine kapatıldığı karmakarışık dehlizlerle dolu bir yapı olan labirentin de yaratıcısı olduğunu görmüştük Teseus bölümünde. Baltayı duvarcı düzecini, matkabı bulan da bu el becerisi yüksek sanatçıymış. Yelken de onun buluşlarından biriymiş. Teseus'a yolunu bulması için Ariadne'yi yumağı verdiren de oymuş. Bu yüzden labirintosa kapatmıştı onu Minos. Pasifae'nin içine girip Minos'un boğasıyla birleştiği inek heykelini Daidalos yapmıştı. Minos'un onu bu yüzden cezalandırdığı da söylenir. Her neyse, Daidalos hapishanesinden kaçmanın yollarını arıyormuş hep. Bulmuş da o işlek zekasıyla. Oğlu da yanındaymış Daidalos'un. Birer kanat yapmışlar kendilerine aynı kuş kanadına benzeyen. Daidalos tüyleri en küçüğünden en büyüğüne sırayla dizdikten sonra bal mumuyla tutturmuş bir çiftini kendinin, bir çiftinin de oğlunun sırtına bağlamış sağlam bir biçimde. Oğlunu sakın güneşe fazla yaklaşayım deme diye de uyarmış. Fazla aşağıdan da gitme ki kanatların ağırlaşmasın. En iyisi orta yolu tutmaktır. Sonra baba oğul bırakmışlar kendilerini boşluğa. Önceleri Ikaros babasının yolunu izliyormuş gökte. Sonra nasıl olmuşsa olmuş bir yükselme düşüncesi esmiş aklına. Bırakmış babasının ardı sıra gitmeyi. Yükseldikçe yükselmiş ve iyice yaklaşmış güneşe. İşte o zaman anlamış baba öğütünü tutmamanın ne yıkım getireceğini ama çoktan iş işten geçmişmiş artık. Sıcaklığın etkisiyle mumlar erimiş ve tüyler çözülmeye başlamış birer birer. En sonunda tek bir tüy bile kalmamış üzerinde. Ikaros kollarını çırpa çırpa kuşlar gibi uçmayı denemiş ama düşüvermiş altındaki denize yuvarlana yuvarlana. Ikaros düşmüştü gerçi ama Daidalos acısını içinde saklaya saklaya uçmasını sürdürdü ve İtalya'da Kumae şehrine vardı. Kanatlarını Tanrı Apollon'a armağan ederek bir de tapınak dikti onun adına. Kapısının üzerine Minos ve ailesinin öyküsünü kazıdı. Söylendiğine göre de iki kez de Ikaros'un düşüşünü resmetmeyi denemiş ama her ikisinde de oğlunun anısından duyduğu acıyla parmakları gevşemiş ve kalem düşmüş elinden. Mitoloji sözlüğü A. Abas. Mitolojide bu adı taşıyan iki kahraman vardır. Birincisi Argos soyunun atalarından sayılan Abas'tır. Mısır kralı Aigiptos'un 50 oğlu, amcaları Danaos'un 50 kızını kendilerine eş olarak almışlardı. Ne var ki bu evlenme gönül hoşluğuyla değil de silah zoruyla olmuştu. Yeğenlerinin tehdidine boyun eğmek zorunda kalan amca Danaos, kızlarının her birine birer hançer verdi ve onlara gerdek gecesi kocalarını öldürmelerini buyurdu. Kızlardan Hipermnestra'nın dışında hepsi bu buyruğa uydular. Bu yüzden de Hades'te ağır bir cezaya çarptırıldılar. Hipermnestra ise kocası Linkeus'a duyduğu sevgi nedeniyle kıyamamıştı ona. Danaos'un ölümünden sonra Argos tahtına Linkeus çıktı. Abas bu Linkeus'un oğludur. Mitolojinin ünlü adları Akrisios ve Proitos Abas'ın oğullarıydılar. Ve daha analarının karnındalarken birbirleriyle dövüşmeye başlamışlardı. Doğduktan sonra bu kez Argos tahtına sahip olmak için dövüşlerini sürdürdüler. Mitolojinin en güçlü kahramanlarından ikisi Perseus ve Herakles de Abas soyundandır. İkinci Abas ise İlyada'da geçen Abantlar boyuna adını veren yiğittir ve önemli bir rolü yoktur. Apsirtos, Kolkis kralı Aietes'in oğlu ve büyücü Medeira'nın kardeşi. Medeia Arganotlar seferinin baş kahramanı İason'a aşık olup onun Argo adlı gemisiyle kaçarken kral Aietes de onları yakalamak için arkalarından başka bir gemi gönderdi. Medeia yakalanacaklarını anlayınca öz kardeşi Apsirtos'u parça parça doğrayıp denize attı. Aietes'in adamları bahtsız prensin parçalarını toplamakla uğraşırken Argo gemisi de kaçıp kurtuldu. Abydos, Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakasında kurulu eski bir kent. Musaios'un ünlü aşk öyküsünün erkek kahramanı Leandros her gece boğazın karşı kıyısına yüze yüze geçer ve oradaki Sestos kentinde yaşayan sevgilisi Hero ile buluşurdu. Admete, Argos kralı Eurysites'in o kızı. Kral Eurysites de Herakles gibi Perseus soyundan gelmeydi. Hera'nın hilesi nedeniyle Herakles'ten önce doğmuş olduğu için hem Argos tahtını ele geçirmiş hem de yiğitler yiğidi Herakles'i Zeus'un sözü uyarınca buyruğu altına almıştı. Admete babası Eurysitheus'tan Amazonlar kraliçesi Hippolyte'nin kemerini istemişti. Kral da bu güç görevi Herakles'e vermişti doğallıkla. Bir Sisam efsanesi Admete'yi Argos'ta Hera tapınağının rahibesi olarak gösterir. Eurysitheus, Argos tahtını Hera'ya borçlu olduğuna göre kızını da Tanrıçanın tapınağına rahibe olarak ataması doğaldır. Ne var ki Eurysitheus'un ölümünden sonra işler karışır. Admete de Tanrıçanın heykeliyle birlikte Sisam'a kaçar. Argoslular parayla korsan tutarak heykeli geri almaya çalışırlar. Ama heykel gemiye bindirilince yelkenler açılmaz. Bu da Tanrıçanın Sisam'da kalmak istediği biçiminde yorumlanır. Samos veya Sisam Herası diye anılan bu heykel, ilk çağ sanatının önemli eserlerinden biri sayılırdı. Bu adadaki Hera tapınağı, Herayon, arkaik Yunan sanatının önemli anıtları arasında yer almaktaydı. Efesos'taki arkaik dönem Artemis tapınağını kuran üç mimardan biri Theodoros, Sisam'daki Hera tapınağının da mimarıdır. Admetos, Tesalya'daki Ferai kentinin kralı Kalidon avına ve Arganotlar seferine katılmıştı. Tanrı Apollon oğlu Asklepios'un öcünü almak için Kiklopları öldürünce Admetos'un yanında bir yıl boyunca çobanlık yapma cezasına çarptırılmıştı tanrılar başbuğu Zeus tarafından. Ama ölümlü beyle tanrısal hizmetçi çok iyi anlaşmışlar ve çok yakın birer dost olmuşlardı. Bekar olan Admetos, Pelias'ın güzel kızı Alkestis'e deli divane aşıktı. Ne var ki hiç de kolay bir iş değildi Alkestis'le evlenmek. Çünkü Pelias'ın bir koşulu vardı. Bir yaban domuzuyla bir aslanın çektiği arabayı kim sürebilirse ancak o alabilecekti güzel prensesi eş olarak. Admetos'un yanıp tutuştuğunu gören Apollon, tanrı, efendisinin yardımına koşar ve bu yırtıcı hayvanları güzelce eğitip yumuşatarak Admetos'un buyruğuna sunar. Admetos, tanrısal hizmetçisinin yardımıyla Alkestis'i alır almasına ama sevincinden Artemis Tanrıçaya sunması gereken kurbanı unutur. Bu yüzdendir ki yeni evliler gerdek odasına girdiklerinde orasının yılan dolu olduğunu görürler. Neyse tanrısal hizmetçi Apollon bu dertten de kurtarır ölümlü efendisini. Bununla da yetinmez düğünde yazgı tanrıçaları Moira'ları bir güzel sarhoş ederek ağızlarından söz alır. Ölüm günü geldiğinde Admetos eğer kendi yerine can bulabilirse yaşamını kurtarabilecektir. Bundan sonrası ise bir deli dumrul öyküsü. Admetos'un ölüm günü gelip çattığında ne anası ne de babası canlarını vermeye razı olurlar oğullarını kurtarmak için. Ama karısı Alkestis seve seve verecektir canını kocası için. Ne var ki bu fedakarlığı da boşuna yapmış olmayacaktır. Yiğitler yiğidi Herakles Hades'e inip Alkestis'i cehennem derecesi Persephone'den zorla alarak sevgili kocasına getirecektir. Yunanlı büyük tragedya yazarı Euripides Alkestis adlı yapıtında bu ünlü öyküyü ölümsüzleştirmiştir. Adonis, aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'in sayısız sevgililerinden en önde geleni. Güzeller güzeli tanrıça, uğursuz bir aşkın ürünü olan bu yakışıklı delikanlıya delicesine vurgundu. Ama Adonis günün birinde bir yaban domuzu tarafından öldürülür. Çılgına dönen Afrodit, babası tanrılar başbuğu Zeus'a yalvarır sevgilisini geri versin diye. Ne var ki ölüler dünyasının ecesi Persephone de aşık olmuştur güzel delikanlıya. Zeus'un iki kızı arasında bir verirdin, vermezdim çekişmesi başlar. Neyse araya tanrılar başbuğu girer de bir çözüm sunar. Adonis yılın 4 ayını Persephone, 4 ayını da yeryüzünde Afrodit ile geçirecek, kalan 4 ayını ise istediği gibi kullanacaktır. Adonis'in yeryüzüne dönüşü ilkbaharın simgesi olarak törenlerle kutlanırdı. Adrastos, Talaos'un oğlu Argos kralı, Oidipus sonrası Tebai'ye karşı yediler öyküsünde önemli bir rolü vardır. Aedon, Tebai kentinin kurucusu Kadmos'un Amfion ve Zetos adında iki oğlu vardı. Aedon, Zetos'un karısıydı. Eltisi Niobe'nin 12 çocuğuna karşılık kendisinin yalnızca bir oğlu olduğu için büyük kıskançlık duymaktaydı Niobe'ye. Kıskançlığı onu Niobe'nin en büyük oğlunu öldürme düşüncesine kadar götürür. Ne var ki gece karanlığında öldürdüğü kişi kendi öz oğlu İtilos'tan başkası değildir. Bu yüzden duyduğu büyük acıyla her gece İtilos, İtilos diye sayıklamaya başlar, tanrılar da acıyıp onu bir bülbüle dönüştürür. Aerope, Girit kralı Katreus'un kızıdır. Önce Pleistenes, sonra da Atreus ile evlenir. Agamemnon ve Menelaos'un anneleri olarak gösterilir.